İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bugün Bilgi Çağının Hukuku programının konuğu Sayın Doçent Doktor Leyla Keser Berber. Hoş geldin Leyla.
Hoş bulduk.
Daha önce kurduğunuz bir merkez vardı.
Evet.
Bilişim hukukuyla ilgili uzun bir adı olan. Şimdi o bir enstitüye dönüştü. Onun haberiyle başlayalım. Çünkü bir yılı aşkın zamandır Açık Radyo dinleyenleriyle Leyla Keser Berber bir araya gelemedi. Aralar verdik, tatiller verdik. Bir şöyle
anlatayım
son bir yılı
tarihçeyi.
Evet, toparlarsak. Ondan sonra da asıl konumuz olan, bugünkü konumuz olan Ocak ayında iktidar ve muhalefetin koro halinde çıkaracağı yeni ticaret kanunu, borçlar kanunu ve usul değişiklikleri
evet.
olacak. Ama ondan evvel bir özet alalım.
Biz araştırma merkezi olarak artık misyonumuzu tamamladığımızı düşünüyorduk. Çünkü 2004-2010 yılları arasında araştırma merkezi olarak üzerimize düşen bilişim hukuku ile ilgili vazifeleri çokça yerine getirdik. Bu neydi? Kamu özel sektör arasında özellikle köprü olmak, e-dönüşüm, e-devlet projelerinde devlet kurumlarıyla beraber çalışıp o projelerin hayata geçmesine yardımcı olmak, toplumu bir yandan bilgilendirmek, bir yandan üniversite müfredatında bir sürü farklı yelpazelerde dersler açmak gibi bunların artık yolunda gittiği ve yürüdüğünü görüyorduk. Bir adım yukarıya çıkmak gerekiyordu YÖK mevzuatına göre. O da enstitü olmak. Enstitü olunca faydası ne oluyor? Çalıştığınız branşla ilgili olarak master ve doktora programları düzenleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir hukuk dalında uzmanlaşmanın yolunu çok daha rahat açabiliyor enstitüler. Araştırma merkezlerinin böyle bir görevi yok. O yüzden YÖK'e müracaat ettik. Fakat bizde YÖK ayrı enstitü kurulmasına hukuk disiplini içerisinde çok sıcak bakmıyor. Yıllar önce vaktiyle Ankara Hukuk Fakültesi'nde Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü diye çok eski kurulmuş olan bir enstitü var. Onun dışında izin vermiyor. Tıpta izin veriyor, mühendislikte izin veriyor. Onun dışında hukukta yok. Talep genelde kabul görmüyor. Ben talep ettim. Bilişim teknoloji hukuku önemli bir konu. Türkiye'de de artık uzmanlaşmasının en azından doktora anlamında önünün açılması gerekir. Enstitü olmak istiyoruz diye talebi ilettik. Bir sessizlik dönemi oldu epeyce. Dolayısıyla bunun yavaştan redde doğru gittiğini düşündüğümüz için biraz bilişimle ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı Türkiye'de sorumlu. Ulaştırma Bakanı'ndan rica ettik ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'ndan. Çünkü kurumun adı ve artık içerisinde çalışanların hepsi bilişim uzmanı ve bilişim hukukuyla da yakından ilgileniyorlar. O yüzden bunu artık üniversitelerde bir adım yukarıya taşımak lazım. Bize yardımcı olun. Oldular. Biraz hani siyasi destek sayesinde YÖK'teki direnci kırabildik. 16 Mayıs 2010 resmi gazetede yönetmelik yayınlandı ve Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü kuruldu. İlk ve tek enstitü olarak şimdi devam ediyoruz. 5-6
ay sonra ilk bir yaşına basacak yani neredeyse.
Evet,
değil mi?
Neredeyse bir yaşına basacak.
Vallahi kutluyorum. Kolay iş değil böyle bürokrasiyi aşıp.
İşte bir yerde sistem
bir
kilitlenince
konuda.
Artık şeyi öğrendim. Ankara'nın bana kazandırdığı 2004'ten beri çok şey oldu. Bir ama yerde sistem kilitlenince bypass edip başka yollardan denemek gerekiyor tekrar.
Ama Ankara'ya sen de çok şey kazandırıyorsun öyle değil mi?
Evet, onlar da bana kazandırdılar. Ben de onlara çok kazandırdım. Bu karşılıklı güzel bir diyalog.
Bu alandaki yasal düzenlemelerin komisyonlarında aktif
evet.
olarak görev alıyorsun bildiğim kadarıyla.
Evet, çok keyifle ve isteyerek yapıyorum zaten onları. Önemli çünkü yani o regülasyonların düzgün çıkması bütün sadece bilişim sektörü değil o regülasyonu etkilediği her sektörün düzgün çalışabilmesi ya da bireyler olarak bizlerin daha iyi hizmet alabilmesi için de önemli. Hani kanun dediğiniz şey yazılıp bir kenarda durmuyor, uygulanıyor ve her birimizin hayatını etkiliyor. O yüzden düzgün yasal düzenlemeler adına bunu ben keyifle yapıyorum.
Peki bu enstitünün web adresi nasıl?
HTTP. Sonra W'larımız yok. Doğrudan cyberlaw.bilgi.edu.tr.
İngilizce olmasını tercih ettiniz yani.
Yani iki şey de olduğu için enstitü. Dışarıya da bir de hani kendi alanında Türkiye'de ilk enstitü dünyada da çok fazla yok. Hatta eğer doktora programı verebilirsek dünyada bilişim teknolojisi hukuku konusunda ilk doktora veren ülke olacağız. Öyle bir de özelliğimiz var. Domainin o yüzden şey olmasını istedik. Bir İngilizce açılımı olmasını istedik.
Peki Leyla Keser Berber. Şimdi gelelim bugünkü programımızı dinleyen hemen hemen herkesi ilgilendirecek yanına konunun. yeni çıkacak olan ticaret kanunu, borçlar kanunu ve diğer ilintili düzenlemelerde insanları bizim hukuk dalımız açısından neler en çok ilgilendiriyor? Oradan başlayalım istersen.
Aslında hiç gündemimizde olmayan, artık üstü kapandı, seçimlerden sonraya kalır diye düşündüğümüz ticaret kanunu, ki ülke için önemli gerçekten, ticari yaşam için. Sürpriz bir şekilde Sayın Başbakan şey kararı aldı. Uyum yasaları çıkacak ve büyük yasalar çıkacak. Diğer partilerle de uzlaşılarak, onların da görüşü alınarak bir şekilde yasalaşacak diye bir çalışma başlattı. Diğer partilerde zaten daha önce Türk Ticaret Kanunu yine mecliste görüşülürken bir uzlaşılmış önergeyle söyleyeceklerini söylemişlerdi. Meclise geldiğinde çok tartışma olmayacak, kabul edeceğiz, blok olarak kanun çıkacak diyorlardı. Fakat o arada yaşanan bir takım sorunlar yüzünden o uzlaşılmış önerge çok hayata geçemedi ve Ticaret Kanunu 100 küsür maddesi aslında oylandı mecliste. Ama 1500-1600 maddelik bir kanun, diğerleri yasalaşamadığı için kaldı. Şimdi Ocak ayı içerisinde, hatta tarihleri falan da verilmiş, 11 ile 20'si arası örneğin ticaret kanunu görüşülecek, borçlar kanunu ile beraber çıkacak diye. Bu bizi çok sevindirdi. Uyum yasaları kapsamında sevindiren ayrı bir şey de, çok uzun yıllardır kişisel verilerin korunması hakkındaki kanunu bekliyoruz hepimiz.
O da çıkacak mı bu engel?
Tabii, çünkü anayasa referandum sonrası bir takım şeyler kabul edildi, anayasaya hükümler girdi. Giren hükümler doğrultusunda yasal düzenlemelerin çıkması isteniyor. Bunlardan birisi de anayasanın 20. maddesinin 2. fıkrasına giren kişisel verilerin korunması hakkı. Dolayısıyla kanunun çıkması gerekiyor ki hakkın ne şekilde uygulanabileceğini herkes bir görsün. Bu da önemli bir şey ve bu hani sürecin tetiklenmiş olması da önemli bir şey. Dolayısıyla hani hepsi bir arada yasalaşabilirse hakikaten bilişim dünyası adına da önümüzdeki günlerde çok fazla şey değişmiş olacak hayatımızda. Hele ticaret kanunundan başlayalım dilerseniz.
Evet.
Ticaret kanunu epeyce bir şeyi değiştirecek. Öncelikle herkesin çok korktuğu bir web sitesi yapma yükümlülüğü vardı. Herkese bir web sitesi yapma yükümlülüğü, sonra da hapis cezası vardı. Çünkü onun yaptırımı öyleydi.
Şirketlere.
Dolayısıyla o yükümlülük örneğin şimdi çok farklı bir şekilde karşılarına çıkacak. Yani mutlaka gidip ayrı bir domain alıp ayrı bir web sayfası falan kurmak şeklinde olmayacak o yükümlülük. Çünkü bu arada geçen dönemde aslında hani kötü şeylerin iyi sonuçları olur ya sürekli. Bu kanunun da geç çıkmasının şöyle bir avantajı oldu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın merkezi sicil sistemi adını şimdi verdik yere. Eskiden merkezi tüzel kimlik projesiydi. Şimdi merkezi sicil sistemi oldu. Proje bitti. Dolayısıyla şu an Türkiye'deki bütün ticaret sicilleri bakanlıkla eş zamanlı olarak entegre çalışıyor. O e-devlet projesi tamamlandı. Ve bu proje kapsamında şimdi bütün şirketlere bir kimlik numarası, bakanlığın tanıyabileceği hani herkesin TC kimlik numarası gibi bir numaraları olacak. Bunlar kayıt altına alınacak ve online şirket kuruluşu artık mümkün. Arada işte şimdi bir noter onayı bakımından kaderi meclis belirleyecek. Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın yazdığı sisteme göre noter onayına gerek yok. Çünkü sistem elektronik imza ve zaman damgasıyla çalışıyor. Kimlik tespiti bakımından. Orada noterin tek fonksiyonu da kimlik tespiti yapmaktı. Dolayısıyla online şirket kuruluşu dediği şey hakikaten çok basitleştirilmiş, çok kolaylaştırılmış. Şirketin ana sözleşmesinin bile bakanlığın o sisteminin web sayfasından hazırlanabildiği bir sistem. Hiç kimsenin artık sicile gitmesine gerek yok. Ama bu bahaneyle bakanlık şirketin bütün bilgilerini elektronik ortamda tutunca kendisine ait o sistem içerisinde her şirkete ait belli yayınlanması zorunlu olan bilgileri oradan yayınlayacak. Herkes görecek yani bu bilgileri. Finansal raporları olabilir, işte duyuruları vesaireleri olabilir. Hatta bu amaçla borsaya kayıtlı olan, koti olan şirketler bakımından bütün işlemleri yürüten Merkezi Kayıt Kuruluşu adını verdiğimiz kuruluşla da sistem entegre bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla ister koti olsun ister olmasın, şirketlerin artık ayrı bir web sayfası yapmalarına çok fazla gerek kalmayacak. Hepsi bakanlığın kurduğu o sistem üzerinden işleyecek. Şu an hatta hani normal kurulan şirketler, normal ticaret yapan şirketler gidip sicile kayıt yaptırıyor. Ama elektronik ticaret yapan şirketler sicile falan kayıtlı değil. Bir web sitesi kurup bir ürün satmaya başladığınız vakit siz güvenilir bir şey misiniz, şirket misiniz, bunun arkasında kim var, işte paravan şirketler oluyor, internette paraları toplayıp kaçıyorlar. Şimdi bakanlık Türkiye'de buna da bir şey getiriyor, çerçeve bütün elektronik ticaret yapan şirketleri de bu sistem içerisinde kayıt altına alıyor. Dolayısıyla bir elektronik ortamda tüketici güveni açısından, bu şirketlerin güvenilirliğini sağlamak açısından herkesi bir şeyde toparlayacak. Onlara da bir numara verip onları da izleyebileceği bir sistem kuracak. Yine gelecek olan konulardan birisi bizim güven duyulan marka ya da trustmark dediğimiz, işte bu elektronik ticaret yapan sitelerin karşısına geçtiğiniz vakit tüketici olarak neye göre güvenilirdir? Nasıl güvenip alışveriş yapacaksınız? Kredi kartı bilginizi falan ya da kişisel bilgilerinizi nasıl vereceksiniz? Buna ilişkin bir kriterler dizisi getiriyor bakanlık. Sitenin örneğin teknik olarak güvenli olması bunlardan birisi. Sitenin tüketici hakları başta olmak üzere bütün hukuki ilkelere saygılı olması ikinci bir ilke. Tüketicinin, online tacirin kişisel verilerin korunması bakımından ülkedeki ya da uluslararası taraf olduğumuz anlaşmalardaki ilkelere uyumlu çalışması bir diğer kriter. Bunun dışında tüketici aldığı maldan memnun değil, satıcıyla bir sorun yaşıyorsa bunun çözümlenmesi için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri sunmak zorunda. Bir hani online şikayet çözüm prosedürü hizmeti sunması gerekiyor. Bunlar var mı yok mu gibi kriterleri belirleyip bu siteleri belli kurumlara denetlettirecek. Dolayısıyla eğer güvenilirse, şu an hani internete girdiğinizde bazen sayfalar size Google'da search yaptığınızda yeşil gözükür. Hı hı. Güvenilir site, güvenilir site. Bu sefer sitenin içine girdiğinizde güvenilirse güvenilir olarak göreceksiniz. Bir seal olacak, bir mühür olacak orada, hı hı, elektronik. Eğer güvenilir değilse, kriterlere uymuyorsa blacklist'e girecek ve bu blacklist'ler bakanlık tarafından yayınlanacak. Buradan alışveriş yapabilirsiniz, buradan alışveriş yapmayın şeklinde tüketicilere sürekli bir takım şeyler gelecek, hı-hı, duyurular.
Bir müzik arası verelim dilersen, tamam, Leyla'cığım. Lisa Ekdahl'dan dinliyoruz. My Heart Belongs to Daddy.
While tearing up a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and hattie, I just adore, he's asking for more, but my heart belongs to daddy. My heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. My heart belongs to daddy, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats it so well.
...94.9 Açık Radyo'dayız sevgili dinleyenler. Lisa Ekdal'den My Heart Belongs to Daddy adlı parçayı dinledik. Müzik aramızda Bilgi Çağının Hukuku programındayız. Konuğumuz Sayın Doçent Doktor Leyla Keser Berber. Leyla Hanım'la Ocak ayında hızla kanunlaşacak olan Türk Ticaret Kanunu, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bilişim hukuku açısından dinleyicilerimizi ilgilendireceğini varsaydığımız bölümlerinin üzerinden geçiyoruz. Ve şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Gelecek yeniliklerden birisi olarak kayıtlı elektronik posta diye bir sistem karşımıza çıkacak. Özellikle bu şirketler bakımından önemli, tacirler bakımından önemli. Bir tacir diğerine diyelim ki bir ihtar göndermek istiyorsa, bir şeyi tebliğ etmek istiyorsa, iadeli taahhütlü mektup vesaire ya da işte e-mail falan gibi bir şeyler kullanılıyordu. Artık onları daha hukuken güvenilir bir platforma taşıyor kanun. Elektronik posta yoluyla önceden yapılabilir gibi kanunda hükümler vardı ama sonra Avrupa Birliği'nin standartizasyon kurumu var. O standartizasyon kurumu elektronik posta bildiğimiz üzere hukuken ve teknik olarak güvenilir olmayan ve bağlayıcı olmayan bir haberleşme platformu. Normal elektronik posta yoluyla haberleşmeyi hem teknik olarak güvenli hem de hukuken bağlayıcı kılacak iki tane standart yayınladılar. Bu iki standart kayıtlı elektronik posta dediğimiz sistemin standartlarıydı. Bir konu artık standarda bağlanmışsa onu artık yasal düzenlemelerde özellikle tebliğlerde atıf yapılabilir. Bir kanunda da standarda bağlanmış konunun adı artık belli bölümlere yerleştirilebilir. Dolayısıyla bu şirketler arası yapılacak şeyler, şirkete gönderilecek tebligatlar, şirketler arası yazışmalar gibi bütün konuların hepsinde kayıtlı elektronik posta sistemi kullanılır diye bir hüküm koyduk.
Kayıtlı derken nereye kayıtlı?
Şöyle karşımıza kayıtlı elektronik posta servis sağlayıcılar çıkacak. Nasıl hani elektronik imza almak için gidip elektronik sertifika hizmet sağlayıcıya gidiyorsak, şimdi kayıtlı elektronik posta kullanmak istiyorsak ve o güvenilir network'e dahil olmak istiyorsak bize elektronik haberleşmelerimizde, elektronik tebligatlar falan gibi yani resmi yazışmalarımızda kullanabileceğimiz bir elektronik posta adresi vermesi ve bu hizmeti bize sunması için bir servis sağlayıcıyla anlaşacağız. Bu servis sağlayıcı örneğin elektronik imza şirketleri olabileceği gibi daha ayrı sadece kayıtlı elektronik posta işi yapmak üzere kurulmuş şirketler olabilir ya da GSM operatörleri olabilir. O platformlar bu işi yapmaya da müsait olan platformlar. Dolayısıyla bunu aldıktan sonra tabii bütün herkesin aynı şekilde bu sisteme kayıtlı olması durumunda güvenli elektronik imza ve zaman damgasıyla yine işleyen bir sistem. Ben elektronik postamı gönderdiğim zaman elektronik imzalı ve zaman damgalı olarak size geliyor. Aynı şekilde benden henüz çıktığı vakit benim kayıtlı elektronik posta servis sağlayıcım benim mesajımın hash değerini alıp saklıyor. Dolayısıyla bir elektronik arşivleme hizmeti de gönderilen ve alınan şeyler bakımından, datalar bakımından bize sunuluyor. Sonra onlar da örneğin bu hash değerini alırken yine elektronik imza ve zaman damgalı olarak bir yerde saklıyor. Dolayısıyla ben yolladım, yollamadım gibi ileride itirazda bulunursam arada bir third party yolladın, inkar etme diye ilgili kurumlara bilgi verebiliyor.
Ve yolladığınız içeriği de görüyor o sırada.
Aslında şöyle görme dersek hash değerini alır. Hash değeri çünkü işte 16 haneli böyle bir özet rakamlardan oluşan değer. Ama içeriğini de görebilirsin, arşivleyebilirsin. Bu şekilde tut dersek o kullanıcı ile servis sağlayıcı arasındaki şey ilişkiye göre belirleniyor. Ben yolladıktan sonra size geldiği vakit bu sefer sizin kayıtlı elektronik posta servis sağlayıcınız bunun güvenilirliğini işte elektronik imzalı zaman damgalı olup olmadığını kontrol ettikten sonra sizin inbox'ınıza yolluyor. Bana hemen bir mesaj geliyor SMS ya da e-mail olarak. Avniye Hanım'a elektronik postan şu an gitti inbox'ına girdi. Size de aynı şekilde bir SMS mesajı geliyor. Bakman lazım diyor işte Leyla'dan sana böyle bir mail geldi. Dolayısıyla sizin inbox'ınıza girdiği tarih de elektronik imzalı ve zaman damgalı olarak kayıtta. Sizin açıp okuduğunuz tarih de yine elektronik imzalı ve işte zaman damgalı olarak sisteme kaydediliyor. Dolayısıyla siz bir elektronik tebligat geldiği vakit posta kutum çökmüştü. Ben bunu açıp bakamadım, okumadım falan gibi şeyleri.
Spama gitmiş vesaire.
Aynen. Artık hiç şey yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bu hukuken ve teknik olarak aslında güvenli bir şey sistem. Hukuken de çünkü delil yaratıyorsunuz aslında gidiş gelişteki bütün aşamalarda. İnkar edilemez bir platformda tarafların birbirleriyle haberleşmeleri sağlanmış oluyor.
Bu şey gibi değil mi Leyla? Notere gidilip noterden mesela protesto çekmek muhataba. Bir kopyası bende. Hatta onların klişe lafları vardır ya, evet, böyle paragraf paragraf hiç değişmiyor.
Evet.
Bir kopyası benim ofisimde, bir top kopyası muhataba gönderilmek üzere işte postaya verildi falan diye böyle klişe şeyleri. Bir nevi onu dijitalize etmiş oluyor.
Evet.
Noterler ne diyor bu işe acaba, kim bilir?
Herhalde hala farkında değillerdir. Hmm. Çünkü 1998'den beri hala Ulusal Yargı Projesi dediğimiz UYAP projesine entegre olmadılar. Ki UYAP çok istiyor noterlerin entegrasyonunu. Avukatların vekaletnamelerini elektronik olarak sistemden çekip dosyaya ekleyebilmek için istiyor. Ne kadar büyük kağıttan ve şeyden tasarruf olacak, ama olmuyorlar. Dolayısıyla bundan da haberdar değillerdir diye düşünüyorum.
Bizim Orhan Bey'imiz hani elektronik noter
deriz. Bir tek Orhan Bey biliyordur muhtemelen.
Kesinlikle haberdardır. O da noterlerin bir an evvel bilgi çağına uyarlanması için, kendilerini uyarlamaları için
mücadele
ciddi
ediyor.
Mücadele veriyor. Peki fazla kalmadı sanıyorum vaktimiz. Başka ne gibi yenilikler var diye toparlayalım.
Bir de şöyle, ticaret kanunu fatura tanımlar. Faturanın, hı hı, örneğin vergi usul kanunundaki işte kriterleri vardır ve ticaret kanununda tanımlanmış olan kriterleri vardır. Ve bir belgenin fatura olabilmesi için onda mutlaka ticaret kanununa göre imzanın olması gerekir.
Islak imza.
İmza der. Dolayısıyla hani eskiden ıslak imzaydı, şimdi elektronik imzayla da bu şey yapılabiliyor, telafi edilebiliyor. O yüzden ticaret kanunu faturada da başta olmak üzere tanımladığı belgeler bakımından artık şeyi getiriyor. Elektronik imzayı getiriyor. Bunun dışında bir elektronik arşivlemeyi getiriyor. Yani dijital şirket dediğimiz aslında şirketi Türk Ticaret Kanunu yasalaştığı vakit hayata geçirecek. Ki bunun için konuştuk. Bakanlık da zaten bütün teknik altyapısı ve projelerini tamamlamış, hazır vaziyette. O yüzden Avrupa Birliği'nin işte yıllardır peşinde koştuğu, gerçekleştirelim dediği dijital şirket Türkiye'de birçok bacağı itibariyle gerçekleşmiş oluyor.
Peki serbest meslek erbabı tırnak içinde bu şeyden olumlu etkilenebilecek mi? Mesela bizim avukatlar serbest meslek makbuzunu elle kesiyoruz hala, değil mi? Başka bazı meslek mensuplarının da çok farklı olduğunu sanmıyorum. Elektronik fatura ya da bilgisayar çıkışlı şeyler, hı hı, kullananlar belki vardır. Bu konuda bir etkileme olacak mı?
Aslında şöyle, her halükarda zaten maliyenin de altyapısı bu tür şeyler, mali sonuçta maliyeyi de ilgilendiriyor, vergisi ödendi ödenmedi noktasında. Her halükarda maliyenin de elektronik fatura projesi, hatta web sayfası e-fatura.gov.tr diye kaç yıldır şeyde hizmette. O yüzden buna ilişkin kriterler tamamlanmak ve yerine getirilmek kaydıyla vergi usul kanunlarında ve tebliğlerde aranan bu şekilde kesilmesi ve gönderilmesi mümkün. Çünkü, hı hı, maliye de bütün vergi daireleri itibariyle elektronik ortamda çalışıyor vaziyette.
Şimdi bu Ocak ayında Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu yenilenecek ve iktidar ve muhalefet işbirliği yaptılar. Yollu haberler çok çıktı geleneksel basında, hı hı, geçtiğimiz haftalarda. Ama tabii geniş kitlelerin ilgisini çekebilmek için onlar böyle daha ziyade popüler şeyler aramışlar. Örneğin balkonda barbekü yapmak artık mümkün olmayacak. Yeni ticaret kanunu
eskiden
çıkınca
de,
diye.
Yani sonuçta şeyde de mümkün değildi ki. Her halükarda bizim hukuk sistemimizde bir şeyin yapılmaması, diyelim ki işte kat mülkiyetinde yazıyorsa, komşuluk ilişkileri gereğince de yasaksa zaten yasaktı. Dolayısıyla yeni getirilecek bir şey değil.
Bir de şirketlere web sitesi yapmazsanız 3 ay hapis. Bu çok çıktı şirket yöneticilerine.
Ama şeylerinde artık ikincil mevzuatlarında uygulama öyle olmayacak.
Bunların zaten programı...
Bir sürü bilgileri her halükarda şeyde var. Bakanlıkta olacağı, hı-hı, için bakanlığın, hı-hı, sayfasına erişilebilecek bunlara.
Programın ilk yarısında verdiğim bilgilerde de zaten, hı-hı, bunları kapsatmış olduk. Şimdi programın sonuna geldik. Bu arada ben leylakeser.org senin blogundan bahsedeyim. Bu blogda Sayın Leyla Keser Berber'in bu gerek bu programda konuştuğumuz, gerek onun akademik programı dahilinde olan birçok konudan başlıklar halinde bilgi paylaşıyor. Merak eden dinleyenlerimiz leylakeser.org adresine girerek bu programda konuşamadıklarımızı da görebilir diyelim. Çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Leyla, bir dahaki programda
görüşmek dileğiyle.
Görüşmek dileğiyle diyorum.